Ayrım 24.
Muhakkak ki sizden biriniz kabirde azap edilir. Şüphesiz bevlettiği zaman istintar etmezdi denilir. İstintar, idrarın son damlasını çıkarmak için çaba harcamaktır. Özürsüz olarak ayakta idrar yapmak mekruhtur. Bu hususta Peygamberimiz şöyle buyurur. Hazreti Ayşe kendisine Kur'an nazil olmaya başladığından beri Resulullah ayakta bevl etmemiştir. Yine İmam-ı Ahmed'in Tirmizi'nin cilt 1-225. sayfa, Nesai'nin 307 nolu hadis ve İbn-i Mace'nin tahriş ettiği hadiste de Ayşe demiştir ki, size Nebi-i Azam'ın ayakta bevl ettiğini kim haber verirse ona inanmayın. Mutlaka oturarak abdest bozardı. 4. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet olunmuştur. Şüphesiz ayakta abdest bozma da cefadandır. 5. Peygamberimiz ayakta idrar yapmayı yasakladı. Bazı alimler de ayakta idrar yapmayı caiz görmüşlerdir. Ayakta idrar yapmaya ruhsat vermişlerdir. Dayandıkları isnat şu hadis-i şeriftir. Hazreti Huzeyf'dan bir gün peygamber bir kavimin çöplüğüne vardı ve orayı ayakta bevletti. Ayakta idrar yapmayı mekruh gören ulema bu hadis-i şerif karşısında şu tevili yapmıştır. A. Kadı İyaz'ın beyanına göre uzun zaman oturan efendimizi bevli sıkıştırmış, uzağa gidememiş, hemen ayakta bevlini yapmıştır. B. Resulullah dizindeki veya belindeki bir hastalıktan dolayı idrarını ayakta yapmıştır. C. Çöplükte müsait bir yer bulamamıştır. D. Bir ihtimal de ayakta küçük abdest bozmanın caiz olduğunu göstermek için yapmıştır. Bu hadis-i şeriflerden çıkarılan neticeye göre ayakta idrar yapmak mekruhtur. Fakat bu mekruhiyet kerahati tahrimiye olmayıp kerahati tenzihiyedir. Bütün bunlardan anlaşılan şudur ki ayakta veya oturarak bevl yapmanın dinle alakası çoktur. Akit Gazetesi 15/3/1997. Bu örnekle ilgili yorumu okuyucuya bırakıyorum. Ancak yukarıdaki konularda bile bir fikir birliğine varmayı zorunlu gören, buna ulaşmak için de büyük emek harcayan kökten dinci zihniyetin, çağdaş sorunları din aracılığıyla nasıl çözüme ulaştıracağını sormak, Türk insanının hakkı olsa gerek. Sonuç. Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin hiçbir döneminde olmadığı şekilde irtica tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yukarıda ayrıntılarıyla açıkladığımız gibi, gerek ülkemiz ve gerekse diğer demokratik ülkeler, anayasa mahkemelerince kapatılan hiçbir parti, kendi anayasasına Refah Partisi kadar ters düşmemiştir. Demokratik savunma mekanizmaları felç olmuş toplumlar, demokrasiyi yaşatamazlar. Anayasa Mahkemesi'nin değerli üyeleri, bugüne kadar daima ettikleri yemine sadık kalmış, anayasal görevlerini cesaretle yapmaktan çekinmemişlerdir. Refah Partisi'nin kapatılmasına karar vermek, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşmesi yolunda Anayasa Mahkememizin yaptığı hizmetlerin en şereflisi olacaktır. 5-8-1997 Vural Savaş, Cumhuriyet Başsavcısı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın, Refah Partisi'nin kapatılmasına ilişkin olarak açtığı davada Anayasa Mahkemesi'nde 11-11-1997 tarihinde yaptığı sözlü açıklama. Sayın Başkan, Anayasa Mahkememizin saygıdeğer üyeleri. 1. Federal Almanya Anayasa Mahkemesi, Komünist Partisi'nin kapatılmasıyla ilgili 17 Ağustos 1956 tarihli kararında, ilki olarak parti kapatma davalarında hangi delillerin esas tutulacağını şu şekilde belirlemiştir. Anayasaya aykırı maksatların ispatı için en önemli delil, Anayasanın 21. maddesinin 2. fıkrasına göre partinin gayeleridir. Mezkur hüküm, önleyici karakterine uygun olarak bu hususta önemsiz uzak gayeler arasında bir tefrik yapmamaktadır. Önemli olan sadece, bir partinin gayelerine göre hür demokratik ana nizama zarar vermek veya onu bertaraf etmek maksadının olup olmadığıdır. Gayelerinden bu maksat hali hazırda ispat edilebiliyorsa, onun düşüncelerine göre bu maksadın başarıya erişeceği veya erişmesi lazım gelen zamanın hukuki bir önemi yoktur. Kanun vazığının maksadı, anayasanın devamı müddetince hür demokratik ana nizamı zedeleyecek hiçbir partinin inkişafına müsaade etmemektir. Bir partinin hedefleri kaideten şunlardan anlaşılır. Programından ve diğer parti makamlarının açıklamalarından, partinin siyasi ideolojisi hakkında söz söylemeye yetkili olarak tanınmış muharrirlerin yazılarından, ileri gelen görevlilerin sözlerinden, partinin içinde kullanılan eğitim ve propaganda vasıtalarından ve bunlardan başka parti tarafından çıkarılan veya onun nüfuzu altında bulunan gazete ve mecmualarından bu çıkarılır. Parti organlarının ve taraftarlarının tutumları, maksadın tespiti hususunda netice çıkarmaya imkan verebilir. Bütün gayelerin yazılı olması veya herhangi bir surette tespit edilmiş bulunması anlamında, maksadın yazılı delillere dayanması şeklinde, Anayasanın 21. maddesinin 2. fıkrasında bir hüküm yoktur. Bir partinin anayasaya aykırı maksatlarının hiçbir zaman açıkça ilan edilmediği bilinen bir keyfiyettir. Geçen 10 yılın siyasi tecrübeleri, bir partinin kullandığı siyasi vasıtaların şeklinden, hareketlerinin tarzından, onun hakiki maksadını anlamak ve sahte olanları ayırt etmek için kâfi derecede bilgi vermiştir. Başsavcılığımız da parti kapatma davalarında delillerin bu şekilde ortaya konup değerlendirilmesi gerektiği inancındadır. Anadolu Müslümanlığının başlangıç tarihini 1071 olarak kabul edelim. Bu tarihten 1923 tarihine kadar geçen süre tam 852 yıldır. Bu kadar yıl içinde Anadolu'da 12 bin cami inşa edilmiştir. Evet, koskoca Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarının yaptırdıkları cami sayısı 12 bindir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e yüklü bir borç, harabe haline gelmiş bir ülke ve genç nüfustan yoksun, savaşa savaşa bitkin düşmüş bir halk kalmıştır. Bu tür olumsuzluklarla işe başlayan Cumhuriyet hükümetleri zamanında 73 yılda 72 bin cami yapılmıştır. Ama bu rakamsal gerçeklere karşın İslam adına konuşanlar tarafından Cumhuriyetimizin yöneticileri dinsizlikle suçlanmaktan kurtulamamıştır. Kur'an'da ilk emir olarak oku denilmektedir. Kur'an, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde hattatlar tarafından elle yazılıyordu. Hattat sayısının azlığı, elle Kur'an yazmanın zahmetli ve uzun zamana mal olması nedenleriyle elde bulunan Kur'an sayısı çok sınırlıydı. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim sıradan insanın edinemeyeceği kadar pahalıydı. Anadolu'da yaşayan geniş halk yığınlarının ona elini bile sürmesi neredeyse olanaksızdı. 15. yüzyılın ortalarında icat edilen matbaa, icadından 250 yıl kadar sonra Lale Devri'nde İstanbul'a getirilmiştir. Matbaa 18. yüzyılın başında Osmanlı topraklarına girmiş ama şeriatçı Kur'an'ın matbaada basılmasına şiddetle karşı çıkmıştır. Şeriatın bu direnişi 19. yüzyılın ikinci yarısına, hatta fiilen Cumhuriyet'e kadar sürmüştür. Cumhuriyet'in getirdiği aydınlanma sayesinde Anadolu insanı Kur'an-ı Kerim'i tanımak olanağına kavuşmuştur. Şakir Keçeli, Şeriat Nedir, Demokrasi ile Bağdaşır mı? 1997, sayfa 31-35. Türkiye Cumhuriyeti'nde ibadet için bu şekilde sağlanan kolaylıklara rağmen, elinizdeki kaset ve bant çözümlerinde de görüldüğü gibi, Refah Partisi'nin üyeleri ve milletvekilleri mütemadiyen şeriat özlemlerini dile getirmekte, bu şekildeki eylemleriyle ülkemizde demokrasi ve insan haklarının gerçekleşmesine hizmet ettiklerini iddia etmektedirler. Esas hakkında mütalaamızda, tarihimizin her döneminde ve bugün şeriat isteyenlerin hiçbir zaman demokrat olamayacaklarını, aslında ülkemizde din kurallarına dayanan, başka bir deyişle laikliğe aykırı bir düzen kurmak istediklerini açıklığa kavuşturmaya çalışmıştık. Ancak bu konuda Refah Partisi'nin resmi olmayan yayın organı gibi çalışan gazetelerin dini bütün yazarları ne söylüyorlar, ne istiyorlar? A. 9.9.1997 tarihli Akit gazetesinde Doğruya Doğru başlıklı makalesinde Mustafa Kaplan şöyle yazıyor. Bir Müslümanın bütün hareketlerinin de Müslümanca olması gerektiği gibi, bir başkalarının bütün hareket ve davranışlarının da yanlış olması gerekmez. Yanlışta olanların da doğru fiil ve sözleri olabilir. Nitekim, hayali bir kapatma iddianamesi tanzim ettiği için kendisini tenkit ettiğim başsavcının şu ifadesi dahi yerden göğe kadar doğrudur. Diyor ki, tüm siyasal rejimler gibi İslam devleti de kendi varlığını korumayı öncelikle hedef olarak alacağından, laik, demokratik bir devlet anlayışına izin vermeyi doğal olarak kabul etmeyecektir. Lafı niye eğip büküyoruz ki? Sözün özü budur. Bir Kemalist rejim nasıl kendi prensiplerinden zerre kadar taviz vermiyor ve kendi vatandaşlarını o prensiplerin çerçevesi içinde durmaya mecbur ediyorsa, elbette İslamiyet de kendi devletini kurduğu vakit aynı şeyi yapacaktır. Bundan tabii ne olabilir? Biz takkiyeden anlamayız. Farz-ı muhal bugünkü sistemin sesini kısmak istediği insanlar hakim olduğu vakit, elbette bugünkülerin beşeri sistem ve düşünceleri rafa kaldıracaktır. Bugünkülerin haksızlıklarına ve onun devamı anlayışa geçit vermeyecektir. Veya şeriat-ı garra hakim olursa, nasıl ki bir zamanlar bu topraklarda Muhammed'in, S.A.V., dini develere yüklenip Arabistan'a gönderilmek istenmişse, o zaman da batıdan gelen her türlü muzahrafat en hızlı vasıtaya yüklenerek geldiği yere gönderilecektir. Sayın Başsavcı da bu gerçeğin altını çizmektedir. Doğru söylüyor. Kemalist rejime hak olan şey, başkalarına da hak olabilir demektir. Nasıl şimdi bazılarının gücü yetmediği için sesini kısıyor ve ülkenin prensiplerine boyun eğiyorsa, belki bir zaman sonra da bugünün Kemalistleri onların durumuna düşebileceklerdir. Başsavcı da bunları söylemek istiyor. Kemalist rejimin kendisini müdafaa ve muhafaza etmek istemesinden daha normal bir şey olamaz. B. 10 Ekim 1997 tarihli Selam gazetesinde Selahattin Eş şöyle yazıyor. Bana ben bir Müslümanım diyen ve sağlıklı, mantıklı düşünen bir insan gösterebilir misiniz ki gerçekten de laikliği de benimsemiş olsun? Böyle bir kimse ya laikliği bilmiyordur ya Müslümanlığı. Laik olan Müslüman değildir, Müslüman olan da laik değildir. Çünkü laik olan kişi vahye, gaybden bildirilenlere inanmaz. Laiklik, gaybden vahiy veya diğer yollarla geldiğine inanılana inanmamak, onları reddetmek gibi bir temele dayanır. En iyi savunma taarruzdur. Temellerinden sarsılmakta olan ve hiçbir fikri, felsefi, ideolojik temeli kalmamış bulunan ve ancak süngü ucuyla ve zorbalıkla ve fosilleşmekte olan bir takım çağ dışı, eli silahlı zorbalarla kendini ayakta tutmaya çalışan bir dünya görüşüne karşı daha haysiyetli bir tavır sergileyemez miyiz? C. Profesör Doktor Esat Coşan, 1995 yılında yayımlanan Güncel Meseleler adlı eserinde, sayfa 265 ve devamı, şöyle diyor. Soru. Günümüzde demokrasiyi en iyi yol, kurtuluş yolu gibi göstermeye çalışan ve halkın kafasını karıştıran kimseler var. Bu konuda siz ne dersiniz? Yanıt. Demokrasi demek, halkın iradesi demek, halkın fikri demek, halkın reyi demek ama halk ne düşünüyor? Hayır düşünürse iyi, şer düşünürse kötü. Bir o bakımdan İslami değil bu. Kendi bildiğine varan ya davulcuya varır ya zurnacıya derdi bizim dedelerimiz. Halk kendisi bir şey düşünüyor, doğru mu düşünüyor, yanlış mı düşünüyor? Allah'ın emrini bulacak, kendi kafasından bir şey mi koyacak ortaya? O bakımdan doğru değildir. Sonra, İslam'da bazı insanların sözü düşer, bazı insanların şahitlik yapmaya bile hakkı olmaz. Bir iki defa kusurlu davranış yaptığı zaman şahitliğini bile kabul etmez kadılar, güvenilir insan değildir diye. Böyle güvenilir olmayan insanların reyine devleti verirsen, o zaman devlet naehil insanların eline geçer, iyi insanların elinde olması gerekirken. İslam'da ehli hallü akt denilen, eşraftan takva ehli, dinin yasak ettiği şeylere sımsıkı bağlı kalanlar, alimlerden oluşmuş bir grubun söz hakimiyeti esastır. D. 27 Ekim 1997 tarihli Akit gazetesinde Hüseyin Üzmez şöyle yazıyor. Siyasi çizgimizden hiçbir zaman sapmadık, Kemalizm ve laisizm çizgisinde olmadık. Yukarıdaki sözleri söyleyen BBP Genel Başkanı Mert ve Yiğit kardeşim Muhsin Yazıcıoğlu'dur. Bunları bir konferansında söyledi ve şöyle devam etti. Davamız için işkence çektik, yıllarca cezaevlerinde yattık. Ancak kendi çizgimizde en ufak bir sapma yapmadık dedi. Peki bu terk edilmeyen çizgi ve vazgeçilmeyen dava neydi? Muhterem Yazıcıoğlu onu da açıkladı. Çizgimiz Türk milliyetçiliğidir, davamız da mukaddes İslam davasıdır. Onlar tümüyle mukaddes İslam davasına gönül vermişlerdir. Gerektiğinde o uğurda bin canları olsa feda etmekten çekinmezler. Elbette ki böyle iman ve ihlasla dolu yiğit kardeşlerimiz Refah Partisi'nde de vardır, MHP'de de, diğer bazı küçük partilerde de. Ancak o partilerin başındakiler az çok politika, takkiye yapmasını biliyorlar, sözü kitabını uyduruyorlar, azıcık eğip büküyorlar, yasakları aşmasını beceriyorlar. Halbuki BBP Genel Başkanı buna tenezzül etmiyor. Siyasete bir fazilet üslubu getiriyor. Kimseyi aldatmıyor. Olduğu gibi görünmeye çalışıyor. E. Gazeteciler arasında Refah Partisi'nin yayın organı olarak nitelendirilen Milli Gazete'nin 2 Eylül 1997 tarihli nüshasında Abdullah Altay imzasıyla yayınlanan Müslümanlarda Kadın Erkek İlişkileri başlıklı yazıda şöyle deniyor. Kadın erkek ilişkileri çağlara göre değişmez. Çağlar üstü bir nezakete, nezafete, edebe ve ölçülere bağlıdır. Yani Resulullah çağa uymaz, çağlar Resulullah'a uyar. Allah Resulü'nün sünneti, kadınlarla perde arkasından görüşmektir. Peygamber hiçbir kadınla yüz yüze görüşmemiştir. Ahzab suresinin 32. ayetinde Peygamber, hanımlarının perde arkasından bile yabancı erkeklerle konuşurken sesleri yumuşatmamalarını buyuruyor. Bu hitap, Peygamber hanımlarının şahsında bütün müminleredir. Kadınları dışlamayacağım diye kadınlarla güle oynaya konuşmak, Batı kültürünün işgaline uğramış beyinlerin işlediği haramlardır. Ben kendimden eminim demek, ben nefsimden eminim demektir ki nefisten emin olunmaz. Çünkü nefis daima kötülüğü emreder. Kadının erkekle güle oynaya konuşması Kur'an'a aykırıdır, Allah'a muhalefettir. Kadın yalnızca nikahlı eşiyle konuşur. F. Refah Partisi'nin kapatılmasının uygun olmayacağı yolunda makaleler yazmış olan Milliyet Gazetesi yazarlarından Şahin Alpay, 2-9-1997 günü yazdığı Refah'ın Geleceği başlıklı makalede, RP'ye en iyi nasihatı Nurcu cemaatinin önderlerinden Yeni Asya gazetesi sahibi Mehmet Kutlular veriyor. RP'deki arkadaşlarım demokrasiye bakışları pek sıcak değil, bunu İslam'la telif etmekte zorlanıyorlar. Bize göre din bir partinin tekelinde olamaz, siyasete de alet edilemez. İslam umumun mukaddesidir, her parti ona sahip çıkma durumundadır. Biz RP'lilerin biz hakkız, diğerleri batıldır yaklaşımını hep tenkit etmişizdir. Şu anki sıkıntılar esas olarak bu yanlışlıktan kaynaklanmakta. Doğru söze ne denir? RP'lilerin en yakınlarından Ali Bulaç da Yeni Şafak'ta yazdı. Bu aşamadan sonra RP'ye veya kapatılması halinde yerine ikame edecek herhangi bir siyasi hareket, istese de demokrasiyle kendi arasına mesafe koyamaz. RP daha çok demokrasi ve herkes için demokrasi talep etmeli. 28 Ağustos. Umarım Recep Tayyip Erdoğan danışmanının bu sözlerine kulak veriyordur, diyor. G. Muhafazakar bir hukukçu olan Profesör Doktor Turhan Tufan Yüce, 9 Eylül Üniversitesi eski dekanı, 1997 yılında yayımladığı Bilimsel Açıdan Laiklik, İrtica ve Atatürk adlı eserinde, sözlükte şeriat doğru yol, bir kavmin veya ümmetin yönetimi için Tanrı'nın gönderdiği ilahi kanun anlamına gelir. İslam şeriatı, İslam hukuku, fıkıhtır. Bu hukuk düzeni 3 bölümdür. Birinci bölümü itikadı, inanışı, yani Allah ile kul arasındaki hükümleri içerir. İkinci bölüm muamelat, yani dünya işleriyle ilgili hükümlerden oluşur. Üçüncü bölümde suç ve ceza ile ilgili hükümler vardır. Şeriat devleti, diğer bir deyimle teokratik devlet, semavi hukukla yani din kurallarıyla yönetilen, din gereklerini yerine getirmek için ümmet üzerinde gerekirse zor kullanabilen devlettir. Devlet başkanı egemenliğini halktan değil, Tanrı'dan almıştır. Egemenliğin kaynağı Tanrı'dır, diyor. H. Ordinarius Profesör Doktor Sabri Şakir Ansay, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayınları arasında çıkan ve bir ara ders kitabı olarak da okutulan Hukuk Tarihinde İslam Hukuku adlı eserinde şöyle diyor. Hukuk bir inanç işi değil, dünya ve hayat kurumu onun düzenleyicisidir. Fakat onu şarkta, İslam dünyasında, din kisvesi, giysisi altında tutmak isteyenler vardır. Bu düşünce, ulusun ve memleketin kalkınmamasına, uzun ve derin ızdıraplarına neden olmuştur. Eski dönemlerden bugünkü anlamda laiklik beklenemezse de, bugün aramızda mecelleye veya Suudi Arabistan'daki egemenliğe özlem duyan ulemacıklara rastlanabilmektedir. Bin bu kadar yıl önce mer'i, yürürlükte, olduğu toprakların halkına, onların yaşayış seviyelerine, gereksinimlerine pek uygun olabilen bir nizamı, düzenlemeyi, yaşam koşulları, politik ilişkileri tümden başka olan bir toplumda özlemek, yalnız bugünü değil, dünü de anlamak yeteneğinden yoksun bırakmak demek olur. İslam uleması, hukuk bilginleri, sadece sonraki dönemlerin ahlak bozukluğundan sık sık bahsetmişler, fakat yaşamın mukadder, kaçınılmaz, olan değişmelerinden haberdar olmak istememişlerdir. Yine bu din bilginleri, ulema, dünyaya gözlerini kapayıp, sözcük ve terimlerle uğraşmışlar ve skolastik, çürük bir mantık içinde bocalamışlar. Sonuç olarak, yaratıcı akla seslenen İslam'ı, cehlin, bilgisizliğin, istilası, saldırısı altında anlayamaz olmuşlar. Onun dinamik hukukuna, nakillere ve muayenesi, teemmülü, ayrıntılı incelenmesi, sadece sözlü anlatımlara döndürmek suretiyle dogmalara dönüştürüp, cansız hale sokmuşlar. Tüm ilmi, siyasal, iktidarı, hukukun amacı olan olayların gereklerini nizamlamakta, düzenlemekte değil de, aksine onların çok eski dönemlerin gereksinimlerine göre dökülmüş kalıplara, kurallara uydurmakta görmüşler, yarara itibar etmemişlerdir. Hukuka verilen dinsel karakterin çok acıklı sonucu olarak birçok çıkmazlarda bir takım çarelere başvurmak zorunluluğu doğmuş, bu da bazen yalancılığa, riyaya, gerçekten hile denecek aşağılığa götürmüş ve böylece din kutsal ve yüce mevkiinden, hukuk da manevi etkinlik ve otoritesinden kaybetmiş, her ikisine karşı bir labaliliğe yol verilmiştir. I. Engin bir tarih bilgisine de sahip olan büyük şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'nın din konusunda düşünceleri şöyle. Bu millet, İslamiyet'i kendi mizacına göre kabul etmiş ve çok eski putperestliğiyle karıştırmış ve öyle sevmiş. İslamiyet olsun, Hristiyanlığı olsun, bütün milletler daima kendi hikayeleri, temayülleriyle, muhayyileleriyle, ihtiyaçlarıyla karıştırarak kabul etmişlerdir. Nihat Sami Banarlı, Yahya Kemal'in Hatıraları 1960 sayfa 120 ve sonrası adlı eserinde, bu fikrinden dolayı Yahya Kemal'i şiddetle eleştiren din bilgini Ahmet Naim Bey, yıllar sonra Yahya Kemal'in bu fikrinde haklı olduğunu söylemiştir, diyor. İ. 1-2-1990 tarihinde Washington yakınlarında Crystal City'deki Marriott Oteli konferans salonunda Türkiye'nin Amerikalı Dostları Derneği, AFOT, yıllık toplantısında Türkiye'deki siyasi ve ekonomik durum konulu panelde yaptığı konuşmada Tansu Çiller şöyle diyor. Ben, Türk ekonomisinin geleceği konusunda kötümser değilim. Bana göre, Türk ekonomisini yönlendirenler açısından sorun ekonomik değil, sosyal alandadır. Sorun, Türkiye'de İslamcı akımların dinamik bir şekilde ön plana çıkmaları ve Türk eğitim sisteminde dinci ve laik olmak üzere bir ikiliğin ortaya çıkmış olmasıdır. Bunun sonucu, Türkiye'de iki tür gençlik ortaya çıkmıştır. Biri liberal, batıya dönük gençlik, diğeri ise İslamcı reformlar yapılmasını savunan gençlik. Bu iki kesimin çatışmaması mümkün değildir. Liberal gençlik, İslamcı gençlikle bir arada var olmayı kabul etmekle birlikte bu esneklik İslamcı kesimde bulunmuyor. Bu durumdan İslamcı kesim kazançlı çıkacaktır. Sorunun çözümü için devlet, tercihini hangi taraftan yana koyduğunu açıkça göstermelidir. Ancak bu yönde bir eğilim bugün devlette görülmüyor. Hürriyet Gazetesi 17-6-1993, Sedat Ergin, Tansu Çiller ve Gençlik. 7 Mart 1997 tarihinde Milliyet Gazetesi Açık Pencere sütununda yayımlanan Necmettin Erbakan'ın açıklaması. Biz bugünlere nasıl geldik? 27 yıllık mücadeleyi bu noktaya nasıl getirdik? Zaman zaman yaşadığımız iktidar dönemlerinde tam 350 İmam Hatip Lisesi, 10 Yüksek İslam Enstitüsü ve 3000 Kur'an kursu açtık. Bugünkü imanlı nesiller böyle yetişti. Hikmet Bayur, Hayatı ve Eseri, sayfa 345, adlı kitabında şöyle diyor. Atatürk yalnız bir konuda genel tartışmaya izin vermemiştir. O da dinin riyakarane sömürülmesi konusudur. Atatürk'ün diktatörlüğü ancak ve ancak bu yönde kendini göstermiş ve tek parti usulü ancak ve ancak bu yüzden kurulup yaşamıştır. Profesör A.J. Tanbi'nin Türk Dili, sayı 182, bu konudaki görüşü şöyle. 1920'lerde Türk toplumu ya gelişecek ya da ölecekti. Her ne pahasına olursa olsun yaşamayı yeğlemiştir. Bununla birlikte Türkiye'de tek parti yolu hiçbir zaman faşist, nazi, komünist tipi bir diktatörlük biçimini almamıştır.